Ayrım 3. 5. Kadın Henning Mankell. Sayfa 32. 3. Kısım. 27 Eylül Salı günü Skyne'de hava yağışlıydı. Meteoroloji uzmanları sıcak geçen yazdan sonra sonbaharın yağışlı geçeceğini açıklamışlardı. Bunda da haklı oldukları anlaşılıyordu. İtalya yolculuğundan sonraki ilk iş gününün akşamı Wallander eve gelince ayaküstü yiyecek bir şeyler hazırlayıp yedi. Stockholm'de oturan kızını defalarca aradı ama bulamadı. Balkon kapısını açtı. Yağmurun getirdiği serin hava evin içini doldurdu. Kızı Linda'nın telefon edip tatilinin nasıl geçtiğini sormamasına canı sıkılmıştı. Bir kez daha kızına telefon etti. Telefon yine açılmayınca bu kez kızının işlerinin çok yoğun olduğunu düşünüp kendini rahatlatmaya çalıştı. Sonbaharda Linda hem özel bir tiyatro okuluna başlamıştı hem de Kungsholmen'de bir lokantada garsonluk yapıyordu. O akşam geç bir saatte Riga'da oturan Bayi aradı. Roma'dayken genç kadını bir türlü aklından çıkaramamıştı. Birkaç ay önce Wallander kafa derilerini yüzen seri cinayetler işleyen katilin yakalanmasından sonra genç kadınla Danimarka'da kısa bir tatil yapmıştı. Tatillerinin son günü Bayi evlenme önerisinde bulunmuştu. Bayiba ona kesin bir şekilde hayır dememekle birlikte isteksizliğini açıklamak için de herhangi bir neden ileri sürmemişti. İki denizin buluştuğu Skagen'deki uçsuz bucaksız kumsalda yürüyorlardı. Wallander uzun yıllar önce bir kez karısı Mona ile bu kumsalda yürümüştü. Bir kez de polis kuvvetlerinden ayrılmayı ciddi bir şekilde düşündüğü sıralarda. Danimarka'da hava akşamları oldukça sıcak ve nemli oluyordu. Dünya Kupası maçları yüzünden insanlar televizyonlarının önünden kalkmıyorlardı. Bu yüzden de kumsalda hemen hemen onlardan başka kimse yoktu. Ağır adımlarla yürümüşler, Bayba renkli çakıl taşları toplamış ve bir yandan da bir kez daha bir polisle birlikte yaşayabileceğinin mümkün olamayacağını düşündüğünü söylemişti. Letonyalı bir polis olan kocası Kardis 1992 yılında öldürülmüştü. Wallander Bayba'yla işte o günlerde Riga'da tanışmıştı. Roma'dayken kendisine defalarca gerçekten de yeniden evlenmeyi isteyip istemediğini sorup durmuştu. Evlenmek gerçekten de gerekli miydi? Günümüzde ve çağımızda artık hemen hemen hiçbir anlamı kalmayan yasal ve karmaşık bağlarla bağlanmanın bir anlamı var mıydı? Uzun bir süre Linda'nın annesiyle evli kalmıştı. Sonra bir gün 5 yıl önce karısı ortada hiçbir şey yokken birdenbire boşanmak istediğini söylemişti. Wallander'in ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı. Ama karısının o günlerde ne demek istediğini, yeni bir yaşama tek başına başlamak isteğinin arkasındaki nedenlerini şimdi yeni yeni anlıyordu. Evliliklerinin neden o noktaya geldiğini anlaması uzun sürmüştü. İşi gereği eve geç saatlerde gelmesinin ve Mona'nın yaşamında en önemli unsurlardan biri olan ilgiyi esirgemeye başlamasından ötürü evliliklerinin yürümesinde kendi payının büyük olduğunu benimsemeye başlamıştı. Roma'dayken Bayba'yla gerçekten evlenmek istediğine karar vermişti. Onun Letonya'dan ayrılıp Yista'da yerleşmesini çok istiyordu. Maria Gatan'daki katını satıp bir ev almaya bile karar vermişti. Büyükçe bir bahçesi olan kent dışında bir ev alacaktı. Çok pahalı bir ev olmasına gerek yoktu ama iyi durumda olması önemliydi. Gerekli onarımı kendisi yapabilirdi. Ayrıca uzun zamandan beri istediği köpeği de alabilirdi. Yeast'ta sağanak yağmur olanca hızıyla sürerken tüm bunları Bayba'ya açtı. Bu aslında Roma'da kafasında oluşturduğu konuşmanın bir devamı niteliğindeydi. Ara sıra kendi kendine yüksek sesle konuşmaya da başlamıştı. Neden söz ettiğini anlamayan babası ise bunun ne anlama geldiğini sormamış, Roma sokaklarında dolaşmayı sürdürmüştü. Wallander acaba hangisinin yaşlandığını ve bunamaya başladığını sormaktan alıkoyamamıştı kendini. Bayba Wallander'in sesini duymaktan memnun olmuştu. Wallander ona Roma yolculuğundan söz ettikten sonra yazdan kalan sorusunu yineledi. Bir süre için Riga ile Yeast arasında bir sessizlik oldu. Daha sonra Bayba o günden beri bu konuyu düşündüğünü söyledi. Hala bazı kuşkuları vardı ama kuşkuları güçlenmek yerine azalıyordu. ''Buraya gelsene'' dedi Wallander. ''Bu telefonda konuşulacak bir şey değil.'' ''Haklısın'' diye karşılık verdi genç kadın. ''Geleceğim.'' Bu buluşmanın ne zaman olacağına karar vermemişlerdi. Bunu daha sonra konuşurlardı. Bayba Riga Üniversitesi'nde çalıştığı için öncelikle izin alması gerekiyordu. Wallander telefonu kapattığında yaşamında yeni bir bölümün başladığını yüreğinde hissetti. Bayba gelecek de evleneceklerdi. O gece kolay kolay uyuyamadı. İki kez kalkarak mutfak penceresinden yağmuru izledi. Rüzgarda sallanan sokak lambasına baktı. Gece doğru dürüst uyuyamamasına karşın salı sabah erkenden kalktı. Yediği biraz geç arabasını karakolun parkına bıraktıktan sonra yağmurun ve rüzgarın altında koşarak binadan içeri girdi. Erkenden araba hırsızlarına ilişkin evrakın üstünde çalışmak istiyordu. Erteledikçe hevesi de kaçıyordu. Ceketini kuruması için ziyaretçi koltuklarından birinin üstüne koydu. Sonra da neredeyse yarım metre yüksekliğindeki dosyaları aldı. Kapısı vurulduğunda evrakı tarih sırasına göre düzenliyordu. Wallander gelenin Martinson olduğunu düşündü, içeri girmesini söyledi.
''Sen tatildeyken sabahları buraya ilk gelen hep ben oluyordum.'' dedi Martinson. ''Şimdi yeniden ikinci sıraya düştüm.''
''İşi özlemişim.'' dedi Wallander masasının üstündeki dosyaları göstererek. Martinson'un elinde bir kağıt vardı.
''Bunu sana dün vermeyi unuttum.'' dedi. ''Şef Holgersson bir göz atmanı istemişti.''
''Bu nedir?''
Al oku, insanların biz polislerden her konuda bir açıklama beklediklerini bilirsin.
Politik mi?
Öyle sayılabilir.
Wallander arkadaşına soru sorarcasına baktı. Martinson genellikle bin dereden su getirmezdi. Yıllar önce Liberal Parti'nin önde gelen isimlerindendi ve o günlerde de büyük olasılıkla politikaya atılmanın düşünü kurmuştu. Wallander'in bildiği kadarıyla da parti gözden düştükçe Martinson'un umudu da zaman içerisinde balon gibi sönmüştü. Arkadaşına Liberal Parti'nin son seçimlerdeki başarısızlığından söz etmemeye karar verdi. Martinson gitti. Wallander oturarak arkadaşının verdiği kağıdı okudu. İkinci okuyuşunda öfke içindeydi. Odasından rüzgar gibi çıkarak Svedberg'in odasına girdi.
''Bunu gördün mü?'' diye sordu. Martinson'un kendisine az önce verdiği kağıdı sallayarak.
Svedberg başını ikiye salladı.
''Hayır, ne?'' ''Polisin örgütlerine koydukları isme ilişkin ne düşündüğünü öğrenmek isteyen yeni bir kuruluştan geliyor.''
''Yani?''
''Kendilerine balta dostları demeyi düşünüyorlarmış.''
Svedberg arkadaşına dehşetle baktı. ''Balta dostları mı?''
''Evet, ve bu yaz burada olanların ışığında bu adın kötüye kullanılmasından ve yozlaştırılmasından korkuyorlar. Örgütün kafa derilerini yüzmek gibi bir niyeti yokmuş.''
Peki niyetleri neymiş?
Eğer doğru anladıysan bunlar el işleriyle ilgilenen ve eski ev aletlerini sergilemek için müze kurmak isteyen bir grup.
Öyleyse bir sakıncası yok değil mi? Neden bu denli öfkelendin?
Çünkü polisin bu tür şeylerle ilgili bildirilere zaman ayırabilecek konumda olduklarını düşünüyorlar da ondan. Oysa bizim başımızı kaşıyacak zamanımız yok dedi Wallander. Bana sorarsan ev aletlerinin sergileneceği bir müze için balta dostları adı oldukça garip. Ama bu saçmalıklara ayıracak zamanım da yok.
O zaman bunu müdüre söyle.
Söyleyeceğim.
Hepimizin yerel polis memurları olmamız gerektiğinden müdürün sana katılacağını sanmıyorum ya, neyse. Wallander Svedberg'in haklı olduğunun farkındaydı. Polislik mesleğine girdiği günden beri kamuoyu diye bilinen o kalabalık insan topluluğuyla polis arasındaki karmaşık ilişkiden ötürü polis kuvvetleri bitmek bilmeyen ve geniş kapsamlı değişikliklere katlanmak zorunda kalıyordu. Ulusal polis teşkilatıyla her bir polis memurunun üstünde bir karabasan bulutu gibi duran bu kamuoyu tek bir sözcükle ifade edilebilirdi. Kararsız. Kamuoyunu memnun etmek için yapılan son girişimde dün tüm İsveç Polis Birliği'nin yerel polis memurları olarak değiştirilmesiydi. Bunun nasıl yapılacağını ise kimse bilmiyordu. Ulusal Polis Müdürü polisin sürekli ortalıkta görülmesinin nedenle önemli olduğunu vurgulamıştı. Ne var ki hiç kimse polisin görünmez bir varlık olduğunu düşünmediğinden bu yeni stratejinin yaşama nasıl geçirileceğini kestiremiyordu. Polisler zaten sokaklarda dolaşıyor, bisikletle devriye geziyorlardı. Ulusal polis müdürü daha az somut, daha farklı bir görülebilirlikten söz ediyor olmalıydı. Yerel polis sözcü insanın başının altındaki kuş tüyü bir yastık gibi rahatlatıcı bir şeyi çağrıştırmalıydı. Ama her geçen gün İsveç'te işlenen vahşi cinayetlerin sayıları artarken bu kavramın gerçekle nasıl bağdaştırılabileceğini kestirmek zordu. Hem kendi işleriyle ilgilenmek hem de bu yeni uygulamadan ötürü de balta dostları adını kullanmak isteyen örgütlere zaman ayırmak zorundaydılar. Kendisine bir fincan kahve alarak çalışma odasına gidip kapıyı arkasından kapattı. Bir kez daha masanın üstünde biriken evrakı incelemeye koyuldu. Önceleri kendini işe vermekte zorlanıyordu. Bay bayla konuştuklarını anımsıyordu. Gerçek bir polis gibi davranmak için kendini zorladı ve bir süre sonra hiç tatil yapmamışçasına eskisi gibi yoğun bir çalışma temposuna girdi. Bazı konuları konuşmak için Göteborg'da işbirliği yaptığı dedektifi aradı. Telefonu kapattığında öğle vakti olmuştu ve acıktığını fark etti. Yağmur hala yağıyordu. Arabasına binerek kent merkezine gidip yemek yedi. Bir saat sonra da karakola döndü. Tam masasına oturmaya hazırlanırken telefon çaldı. Arayan danışma görevlisi Ebba'ydı. ''Bir ziyaretçim var.'' dedi.
''Kim?''
''Tayran adında biri seninle konuşmak istiyormuş.''
''Ne hakkında?''
''Kayıp biri hakkında.''
''Onu başkasına gönderemez misin?''
''Mutlaka seninle konuşması gerektiğini söylüyor.'' Wallander masanın üstündeki açık dosyalara baktı. Hiçbiri kaybolan birine ilişkin rapor tutamayacak denli önemli ve acil değildi.
''Yolla!'' diyerek telefonu kapattı.
Odasının kapısını açtıktan sonra dosyaları kaldırmaya başladı. Başını kaldırıp baktığında bir adamın kapının eşiğinde durduğunu gördü. Wallander onu daha önce hiç görmemişti. Adamın üstünde OK Petrol şirketinin amblemi olan bir tulum vardı. Adam petrol ve yağ kokuyordu. Adamın elini sıkarak oturmasını söyledi. 50 yaşlarında tıraşsız ve kır saçlı biriydi. Adının Sven Tyren olduğunu söyledi.
''Benimle konuşmak istemişsin.'' dedi Wallander.
''İyi bir polis olduğunuzu duydum.'' dedi Tyren. Aksanından Wallander'in doğduğu yer olan Batı Skaneli olduğu anlaşılıyordu.
''Çoğumuz iyiyiz.'' diye karşılık verdi Wallander.
Tyren'in yanıtı onu çok şaşırttı.
''Bunun doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Bir iki kez gözaltına alındım. Baş belası olan birçok polisle karşılaştım orada.''
Wallander karşısındaki adamın sözlerini hayretle dinliyordu.
''Bunları söylemek için buraya geldiğini sanmıyorum.'' dedi konuyu değiştirerek. ''Biri mi kaybolmuş?''
Tyren üstünde okey amblemi olan kasketli başını evetlercesine salladı.
''Aslında oldukça garip.'' dedi.
Wallander çekmeceden bir not defteri çıkararak boş bir sayfayı açtı.
''Hadi şimdi bana her şeyi en başından anlat.'' dedi. ''Kaybolan kim ve garip olan ne?''
''Holger Eriksson.''
''O da kim?''
''Müşterilerimden biri.''
''Benzin istasyonun mu var?''
Tyren başını hayır dercesine salladı.
''Kalorifer yakıtı dağıtıyorum.'' dedi.
''Yistat'ın kuzey bölgesine.''
''Eriksson Högestad ile Lodinge arasında bir yerde oturuyor. Büroya telefon ederek yakıtının bittiğini söyledi. Perşembe sabahı getireceğimi söyledim. Ama oraya gittiğimde evde kimse yoktu.''
Wallander bu söylenilenleri yazdı.
''Geçen perşembeden söz ediyorsun değil mi?''
''Evet.''
''Peki seni ne zaman aramıştı?''
''Geçen pazartesi.''
Wallander bir an için düşündü.
''Zaman konusunda yanlış bir anlaşılma olmuş olamaz mı?''
10 yıldan fazla bir süreden beri Eriksson'a yakıt veriyorum. Daha önce hiç böyle bir anlaşmazlık olmamıştı.''
''Onun evde olmadığını anladığında ne yaptın?''
''Yakıt deposu da kilitli olduğundan bir not yazıp posta kutusuna attım.
Sonra
oradan ayrıldım.''
Wallander kalemini masanın üstüne bıraktı. ''İnsan yakıt dağıtımı yaptığında müşterilerinin alışkanlıklarını da öğreniyor.'' diye sürdürdü konuşmasını Tyren.
''Holger Eriksson'u düşünmekten kendimi alamıyorum. Evde olmaması bana hiç akılcı gelmiyor. Bu yüzden işten sonra dün akşamüstü oraya yeniden gittim. Notum hala posta kutusunda duruyordu. Geçen perşembeden bu yana gelen diğer mektuplarla birlikte. Zili çaldım, kapı açılmadı, arabası da garajdaydı.''
''Yalnız mı yaşıyordu?''
''Evli değildi, araba ticaretinden çok para kazanmıştı. Ayrıca şiir de yazardı. Bir keresinde bana şiir kitaplarından birini vermişti.''
Svedberg'in 40. doğum günü için kitap almak amacıyla Yistad kitapçısına gittiğinde yerel yazarların bulunduğu rafta Eriksson'un adını gördüğünü anımsamıştı.
''Garip olan başka bir şey daha var.'' dedi Tyron. ''Kapı kilitli değildi. Hastalanmış olabileceğini düşündüm. Ne de olsa 80 yaşında. Onun için de içeri girdim. Evde kimse yoktu ama mutfaktaki kahve makinesi fişe takılı çalışıyordu. Kötü bir koku vardı. Kahve yanmış ve çok kötü kokuyordu. İşte o anda buraya gelip sizi görmeye karar verdim.''
Wallander Tyren'in endişesinin boş olmadığının farkındaydı. Ama yine de deneyimlerine dayanarak kayıp olaylarının çoğunun kendiliğinden çözüldüğünü de biliyordu. Çok ciddi bir şey olması Ender'di. ''Komşuları yok mu?'' diye sordu Wallander. ''Çiftlik evinin dış dünyayla pek fazla bir ilgisi yok. Tümüyle soyutlanmış gibi.'' ''Sence ne olmuş olabilir?'' Tyrone bu soruyu hiç düşünmeden hemen yanıtladı. ''Bence öldü. Sanırım öldürüldü.'' Wallander karşılık vermedi. Tyrone'in konuşmasını sürdürmesini bekledi ama sürdürmedi. ''Neden böyle düşünüyorsun?''
''Yakıt siparişi vermişti. Ben oraya ne zaman gitsem hep evde olurdu. Kahve makinesini açık bırakmazdı. Kapıyı kilitlemeden asla dışarı çıkmazdı. Evinin çevresinde yürüyüşe bile çıktığında kapısını her zaman kilitlerdi.''
''Eve hırsız girmiş olabilir mi sence?''
''Hayır, her şey eskisi gibi yerli yerinde duruyordu, kahve makinesinin dışında.''
''Demek daha önce de evine gittin.''
''Yakıtı her getirişimde. Genellikle bana kahve ikram eder ve şiirlerinden bazılarını okurdu. Bence çok yalnızdı ve benim oraya gidişimi iple çekiyor gibiydi.''
Wallander düşünmek için sustu. ''Öldüğünü sandığını söyledin ama sonra öldürüldüğünü düşündüğünü ekledin. Onu kim öldürmüş olabilir? Düşmanları var mıydı?''
''Bildiğim kadarıyla hayır.''
''Ama varlıklıydı.''
''Evet.''
''Sen bunu nereden biliyorsun?''
''Bunu yalnızca ben değil, herkes biliyor.''
Wallander bir süre konuşmadı. ''Olayı araştıracağız.'' dedi. ''Büyük olasılıkla hiçbir şey olmamıştır. Genellikle böyle olur.'' Wallander çiftliğin adresini yazdı. Çiftliğin adı İnziva'ydı. Tyrone'i danışmaya kadar geçirdi.
''Çok ciddi bir şey olduğundan eminim.'' dedi Tyrone kapıdan çıkmadan önce. ''Yakıt getireceğimi bildiği günler kesinlikle dışarı çıkmaz, oturur beni beklerdi.''
''Seni arayacağım.'' dedi Wallander. Tam o sırada da Hanson danışmanın yanına geldi. ''Yakıt kamyonunu kapının önüne kim park etti?'' diye bağırdı öfke dolu bir sesle. ''Ben.'' diye karşılık verdi Tyrone oldukça sakin bir sesle.
''Gidiyordum zaten.''
''Bu herif burada ne arıyor?'' diye sordu Hanson Tyrone gittikten sonra. ''Kayıp birini haber vermek istemiş.'' dedi Wallander. ''Holger Eriksson adında bir yazar tanıyor musun?''
''Yazar mı?''
''Yata araba komisyoncusu.''
''Hangisi?''
''Galiba ikisi de ve bu kamyon şoförüne göre de adam ortadan kaybolmuş.'' Kahve almak için birlikte kafeteryaya gittiler.
''Ciddi misin?'' diye sordu Hanson.
''Adam çok ciddiydi.''
''Gözüm onu bir yerlerden ısırıyor.'' dedi Hanson.
Wallander Hanson'un belleğine hayrandı. Bir isim ya da başka bir şeyi unutsa Hanson hemen yardımına yetişirdi.
''Adamın adı Sven Tyrone.'' dedi Wallander. Bir iki kez gözaltına alındığını söyledi.
Hanson bir an için belleğini zorladı.
''Anımsayabildiğim kadarıyla galiba bir saldırı olayına karışmıştı.'' dedi bir süre sonra. ''Birkaç yıl önce.''
Wallander düşünceli bir şekilde arkadaşını dinliyordu. ''Erikson'un evine gidip bir baksam iyi olacak.'' dedi bir süre sonra. ''Onu kayıp olarak kayıtlara geçeceğim.'' Wallander çalışma odasına giderek ceketini aldı ve inzivanın adresinin yazılı olduğu kağıdı cebine attı. Aslında gitmeden önce oturup kayıp kişi formunu doldurması gerekiyordu. Ama sonra yaparım diye içinden geçirerek dışarı çıktı. Karakoldan çıktığında saat 14.30'du. Sağanak yağmur yerini ahmak ıslatana bırakmıştı. Arabasına doğru yürürken hafifçe ürperdi. Wallander arabasını kuzeye doğru sürdü. Çiftlik evini kolayca buldu. Evin adından da anlaşıldığı gibi çevrede başka bir ev yoktu. Kahverengi tarlalar denize doğru uzanıyordu. Ama Wallander bulunduğu yerden denizi görememişti. Birkaç ekin kargası bir ağacın dallarına yuva yapmıştı. Posta kutusunun kapağını açtı. Boştu. Mektupları Tyrone almış olmalıydı. Wallander bahçeye doğru gitti. Bahçe bakımlıydı. Durarak çevredeki yoğun sessizliği dinledi. Çiftlik evi üç bloktan oluşuyordu. Sazlarla kaplı dama hayranlıkla baktı. Tyrone haklıydı. İnsanın böylesine bakımlı bir bahçesi ve evi olması onun gerçekten de varlıklı biri olduğunu gösteriyordu. Wallander kapıya yaklaşarak zili çaldı, sonra da kapıya vurdu. Bir süre bekledikten sonra kapıyı açıp içeri girdi. Mektuplar şemsiyeliğin hemen yanındaki taburenin üstünde duruyordu. Duvarda birkaç tane dürbün kılıfı asılıydı. Bunlardan biri boştu. Wallander ağır adımlarla evin içinde dolaşmaya başladı. Yanık kahve kokusu hala vardı. Geniş oturma odasının tavanları yüksekti. Çalışma masasının yanında durarak üstündeki kağıda baktı. Evin içi pek aydınlık olmadığından kağıdı yavaşça alarak pencerenin yanına gitti. Bu bir kuşla ilgili şiirdi. Sayfanın sonunda da yazıldığı günün tarihi ve saati vardı. 21 Eylül 1994, 22:12. O akşam Vallander'le babası Piazza del Popolo yakınlarında bir lokantada yemek yemişlerdi. Bu sessiz evin içinde ayakta dururken Roma artık ona gerçek ötesi bir düş gibi gelmeye başlamıştı. Kağıdı masaya bıraktı. Çarşamba gecesi Erikson bir şiir yazmış, sonra da tarihi ve saati de altına not düşmüştü. Ertesi günde Tyrone'e sipariş edilen yakıtı getirmesi gerekiyordu. Ne var ki Erikson evini kilitlemeden dışarı çıkmıştı. Wallander dışarı çıkarak yakıt deposuna gitti. Deponun üstündeki göstergeden deponun boş olduğu anlaşılıyordu. Eve geri döndü. Eski bir koltuğa oturarak çevresine bakındı. İçgüdüleri Sven Tyrell'in söylediklerinin doğru olduğunu söylüyordu. Holger Eriksson gerçekten de birdenbire ortadan kaybolmuştu. Wallander bir süre evin içinde dolaştı. Dolapları, çekmeceleri araştırdı. Sonunda evin yedek anahtarlarını buldu. Kapıyı kilitleyip oradan ayrıldı. Yağmur yine hızlanmıştı. Akşamüstü Yeast'a vardığında saat 5 olmuştu. Holger Eriksson'la ilgili formu doldurdu. Ertesi sabah ilk iş olarak arama çalışmalarını başlatacaktı. Arabasını atlayarak eve doğru yola koyuldu. Yolda durup pizza aldı. Pizzasını televizyonun karşısında keyifle yedi. Linda'dan hala bir haber yoktu. 23'te yattı ve yatar yatmaz da derin bir uykuya daldı. Sabaha karşı 4 civarında Wallander yoğun bir mide bulantısıyla uyandı. Tuvalete kadar gidemeden akşam yediklerini çıkardı. Bağırsaklarını da bozmuştu. Bunun akşam yediği pizzadan olup olmadığını bilemiyordu. Hasta olduğunu bildirmek için sabah saat 7'de karakolu aradı. Santral görevlisi onu Martinson'a bağladı.
''Olanları duydun değil mi?'' dedi Martinson.
''Şu anda mide bulantısı ve bağırsak bozukluğunun dışında bir şeyden haberim yok.'' diye karşılık verdi Wallander.
''Dün gece bir feribot battı.'' diye sürdürdü konuşmasını Martinson. ''Tallinn açıklarında. Yüzlerce kişinin öldüğü sanılıyor. Ölenlerin çoğu da İsveçli. Feribotta birkaç tane de polis memuru varmış.''
Wallander'in midesi yine bulanmaya başlamıştı. Kendini zorlayarak arkadaşının söylediklerini dinlemeye çalıştı. ''İstat'tan da polis var mıydı aralarında?''
''Hayır yok ama olanlar korkunç.''
Wallander Martinson'un söylediklerine inanmakta zorlanıyordu. Bir feribot kazasında yüzlerce kişi mi ölmüştü? Böylesi bir şey söz konusu olamazdı. En azından İsveçli olmamalıydı.
''Konuşacağımı sanmıyorum.'' dedi. ''Midem çok bulanıyor. Masamın üstünde Holger Eriksson adında bir adamla ilgili not var. Kayıp. Biriniz bu konuyla ilgilenin.''
Telefonu hızla kapattı. Koşarak banyoya gitti. Tam yatağına geri dönerken telefon bir kez daha çaldı. Bu kez arayan eski eşi Mona'ydı. Wallander onun sesini duyunca korkudan kas katı kesildi. Linda ile ilgili bir sorun söz konusu olmadıkça kesinlikle Wallander'ı aramazdı.
''Linda ile konuştum.'' dedim ona. ''Tanrı'ya şükürler olsun ki o feribotta değilmiş.''
Mona'nın ne söylediğini tam olarak algılaması kolay olmamıştı.
''Şubat'tan feribotta mı demek istiyorsun?''
''Başka ne demek isteyebilirim? Bir kazada yüzlerce kişi ölürse kızımı arayıp iyi olup olmadığını soracağım ben de her ilgili anne gibi.''
''Tabii haklısın.'' dedi Wallander. ''Hasta olduğum için söylenilenleri kolay kolay algılayamıyorum. Geceden beri kusup duruyorum. Bağırsaklarım da bozuldu. Sonra konuşalım.''
''Endişelenmeni istemediğim için aramıştım.'' dedim ona.
Wallander eski eşiyle vedalaştıktan sonra yatağına geri döndü. Hem Holger Eriksson'u hem de feribot kazasını merak ediyordu. Ama başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 44.